Ayrım 19.
Ama Sunay ikili oynuyordu. Ordu'daki Gürler karşıda güçlü ekiple de ilişki içindeydi. Bu ekibin başını Faik Türün çekiyordu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Semih Sancar da Gürler karşıda gruptaydı. Sancar'ın Demirel yanlısı olduğu biliniyordu. Sunay Gürler'i ekarte ettiği takdirde Türün'e de Genelkurmay Başkanlığı sözünü vermişti. Dipnot, Faik Türün Sunay'dan bu teklifi aldığını daha sonraki yıllarda açıkladı. Faruk Gürler'i de Marksist-Leninist bir cuntanın başı olmakla suçladı. Tercüman 6-25 Aralık 1985. Gürler karşıtı ekip ilk aşamada Tağmaç'ın süresinin uzatılmasını istedi. Tağmaç'ın süresi uzatılırsa Gürler'in önü tıkanacak, seneye Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli olacaktı. Bu yüzden kapalı kapılar arkasından Gürler'i yıpratma kampanyası başlattılar. Türün eski dosyaları açtı, Gürler'in sol bir darbe içinde olduğunu kanıtlayacaktı. Ve başında kendi ekibinden Memduh Ünlütürk'ün bulunduğu Ziver Bey'deki işkenceli sorgularla Faruk Gürler aleyhinde ifade toplama çabasına girişti. Devletin çatısındaki siyaset oyunu çok sert oynanıyordu. MİT ajanını harcıyor. Artık Ziver Bey'e getirilen herkes iki kişi aleyhinde ifade vermeye zorlanıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. 27 Mayıs'tan sonra bir ara MAH İstanbul Bölge Başkanlığı'na getirilmesi düşünülen Kurmay Albay Talat Turhan, Ziver Bey de Temmuz 1972'de alındı. O sırada MİT Müsteşar Yardımcılığı koltuğunda oturan Recep Ergun'la Kara Harp Okulu'nda sınıf arkadaşıydılar. 31 gün süreyle işkencede kaldı. Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarından birine bomba yerleştirmekle suçlanıyordu. Bu yüzden yargılandığı davanın adı da bomba davası olarak anıldı. Ama ona asıl söyletilmek istenen Gürler ve Batur'la Marksist-Leninist bir junta içinde yer aldıklarıydı. İşkenceciler kaba falaka ve elektrikten öte daha ince ve sistematik işkence yöntemleri uyguluyorlardı. İşkence metotlarını nereden öğrendiklerini Talat Turhan daha sonra çıkarıldığı mahkemede açıklıyordu. Washington Uluslararası Polis Akademisi, Panama'daki üslerde bulunan Southern Command, Güney Komutanlığı, bağlı kontrgerilla okulları, Albrook Hava Üssü'ndeki Inter-American Air Force ve Akademi. Dipnot, Talat Turhan bomba davası savunma, sayfa 191. Ziver Bey de sorgulanan herkese Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kontrgerilla örgütünde bulunduğu, kendilerinin anayasa ve yasalara bağlı olmadıkları söyleniyordu. Köşk'teki sistematik işkence Kızıldere'den sonra sorgulamaları ele alan kontrgerillanın teknik sorgulama timi tarafından yürütülüyordu. Başında MİT İstanbul Kontur Komünizm Daire Başkanı Yardımcısı Eyüp Özalkuş vardı. Dipnot, Ziver Bey'deki işkenceleri yöneten MİT görevlisi Eyüp Özalkuş ile bomba davasından Gürler Batur aleyhinde siyasi malzeme üreten dönemin ünlü sıkı yönetim savcısı Süleyman Takgeci, 12 Eylül askeri darbesinde de disk ve barış davasına baktı. Daha sonra THY Sivil Savunma Kurumu'nda birlikte çalıştılar. İşkence köşkünün misafirlerinden Doğan Avcıoğlu anlatıyor. Teknik yardım ve eğitim sağlama yoluyla SİHA ulusal gizli polis örgütlerine kolayca sızmayı başarmıştır. 1972 sonbaharında bana kontur gerilla üssü diye bildirilen ünlü köşke götürüldüğümde odamdaki yatak bir Amerikan yatağıydı. Yatağın üstünde markası ve fiyatı yazılıydı. New Beauty Rest, 69,5 dolar. Pencereleri siyah kağıtla kaplanmış ve içinden tüten bir soba borusu geçen eski köşkün harap odasına 69,5 dolar fiyatlı yeni bir Amerikan yatağı pek az yakışıyordu. İhtimal köşke benim görmediğim fakat varlığını feryatlardan sezdiğim Amerikan yardımından sağlanmış birçok teknik araç bulunmaktaydı. Kontur gerillada bana yöneltilen ve yazılı cevap istenen belli başlı sorulardan biri Amerika'yı neden eleştirdiğimiz idi. Dipnot, Doğan Avcıoğlu Devrim ve Demokrasi üzerine sayfa 103 ve Uğur Mumcu'nun Suçlular ve Güçler kitabına ön söz. İlhan Selçuk da insanların bu köşke neler çektikleri, ne işkenceler gördükleri hakkında bir kitap yazdı. Dipnot, Ziver Bey Köşkü Çağdaş Yayınları. Ziver Beyciler çok uğraştılar ama sanıklardan ne kendilerini ne de Orgeneral Gürler'i suçlamaya yetecek ifade alamadılar. Çünkü İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve İlhami Soysal Ziver Bey'e götürülmeden önce nasıl ifade vereceklerini aralarında kararlaştırmışlardı. Savcıların ellerine MİT ajanı Mahir Kaynağ'ın katıldığı junta toplantılarını kaydettiği bant çözümlerinden başka bir delil yoktu. Davayı bu şekilde açamazlardı, kanıt gerekliydi. MİT ajanını tanık yapmaya karar verdi. ve ajanlarını sıkı yönetim mahkemelerinden koruma ilkesine istisna getirerek sol örgütlerin içine soktuğu en önemli ajanı olan Mahir Kaynak'ı deşifre etti. Ayrıca Mahir Kaynak, MIT'in koruduğu öteki muhbir veya ajanlar gibi salt istihbarat toplamak amacıyla görevlendirilmiş biri değildi. Bir ajan provokatördü. Dipnot, kışkırtıcı ajan. Bu görevde olanlar istihbarat görevinin yanında aralarına girdikleri insanları daha yıkıcı olmaya, daha fazla suç işlemeye kışkırtırlardı. Kaynak bu yüzden yurt dışına da gönderilememişti. Fuat Doğu, Lisbon'a gitmeden önce MIT Başbakan'dan bir memuruna, Mahir Kaynak'a bir dış görev verilmesini istemiş, konu Sadi Koçaş'a havale edilmişti. Koçaş memurun durumunu incelemiş, Madanoğlu Köksal dosyasının hazırlanmasına yardım eden ajan provokatör olduğunu görünce dış görev verilmesi talebini reddetmişti. Dipnot, Sadi Koçaş 12 Mart anıları sayfa 318. Sanıklardan elde edemediklerini ajan provokatörlerini gözden çıkararak sağlayacaklardı. Mahir Kaynak'tan sadece Madanoğlu davasına tanık olması değil, Gürler aleyhinde de tanıklık yapması isteniyordu. Açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kaynak MIT'e direndi. Olayın içindeyken yaptığın yanlışlığı görüp itirafta bulunmuş gibi yap dediler. Kabul etmedi. Rapor yazmasını istediler, reddetti. Ben anlatırım, anlattıklarımı rapor haline getirirsiniz dedi. Öyle yaptılar. Mahkemede okunan raporların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ama Ziver Beycilerin foyası hemen meydana çıktı. Mahkeme heyeti sanıkları beraat ettiren gerekçeli kararında MIT ajanının tanıklığına itibar etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin son kararları buna olanak tanımıyordu. Ajanın raporunda ve duruşmalardaki ifadelerinde çelişkiler vardı. Tasdikli ve tasdiksiz raporları karşılaştıran mahkeme aralarında fark bulmuştu. Üstelik üzerinde değişiklik yapılan tasdiksiz rapor Faruk Gürler'le ilgiliydi. Gerekçeli karardaki en önemli saptama şuydu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri arasında adli görevle ifade edeceğine dair herhangi bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. MIT'in yaptığı takibin kanuni bir takibat olarak nitelendirilmesine ve kabulüne imkan görülmediği. Yani askeri mahkeme MIT'in sanıkları takibini yasa dışı bulmuştu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da mecliste grubu olan partilerin liderlerine bundan yakınıyordu. Teypler deli sayılsaydı o zaman daha erken netice alınırdı. MIT'in temin ettiği deliller, teypler ve ajanlar delil sayılmadı. Anayasa Mahkemesi kararı delilsizlik doğurdu. Böylece senelerden beri hazırlanan dosyalar hiçe sayıldı. Dipnot, 13 Temmuz 1972 Florya Köşkü tutanakları. Cüneyt Arca Yürek, Çankaya'ya giden yol sayfa 312. Mahir Kaynak sonrasını şöyle anlatıyor. 12 Mart mahkemelerinde ben tanık olmak için mecburen kimliğimi açık ettim. Açığa çıkarılan bir adamın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Günlerce evden dışarı bile çıkamadım. Bir gün Hiram Abbas beni Park Otel'e içki içmeye davet etti. Park Otel benim için çok lüks bir yerdi. Gittiğimde sıkıntılıydım. O ise çok rahattı. Piposunu rahatlıkla tüttürüyordu. Doğrusu bu rahat tavrı beni etkiledi. Talat Duran ise bu durumu şöyle değerlendiriyor. Balon operasyonunda ajan harcandı ama dava beraatle sonuçlanınca kabak değil de balon Mahir Kaynak'ın başında patladı. Zor ve sıkıntılı anlar yaşayan eski ajan kuralı bozan teşkilatını kural dışı da olsa sürekli eleştirdi. Sade vatandaş eski MIT'çinin söylediklerinin çok azını dile getirse çoktan 141-142'nin hışmına uğrardı. Dipnot, Talat Duran, Doruk Operasyonu sayfa 47. Kaynağın buna getirdiği açıklama ise şöyle. Benim bertaraf edilmem onların kaybı olacaktı. O yüzden hiçbir şey yapamadılar. Belki de şansım var. Belki de ömrüm uzundu, bilemiyorum. Dipnot, Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler, sayfa 121. Bu olaydan sonra resmen MIT kadrosuna geçen Mahir Kaynak Ekonomik İşler Daire Başkanlığı'na getirildi. Öylesine işlevsiz bir yere getirilmişti ki bir gün Recep Ergun'dan İran'daki tavuk fiyatlarını öğrenip hükümete bildirmek görevini bile almıştı. Çok sonraları MIT'ten ayrılıp öğretim üyeliğine geri döndü. Artık teşkilatı daha rahat eleştirebilecekti. MIT'in Marmara Briefingi. Faik Türün ekibinin Ağustos tayinlerini değiştirmeye gücü yetmedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'un Kara Kuvvetleri Komutanı Gürler'e desteği tamdı. Gürler Aslanlı Kapı'dan Genelkurmay Başkanlığı, sonra Çankaya tırmanırsa en kıdemli orgeneral olarak Genelkurmay Başkanlığı Batur'a geçebilirdi. Uçan general de denilen Muhsin Batur, Gürler karşıtlarına gözdağı vermek üzere Ankara üzerinde jetlerini uçurdu. Muhsin Batur şöyle diyordu. O arada benim emrimle Ankara semalarında jetler uçmaya başlamıştı. Ne yapalım? Kimileri el altından maksatlarına ulaşmak isteyince bu yollara sapmak gerekli oluyordu. Dipnot: Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler, sayfa 362. Başkentler bunu yaklaşan 30 Ağustos bayramının provası sandılar. Ama anlayan anlamıştı. Mücadeleye henüz hazır olmayan karşı tarafın direnci kırıldı. Esas çarpışma ikinci raunda kaldı. Memduh Tağmaç fazla direnemeden emekli oldu. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Faruk Gürler geldi. Gelmesiyle birlikte yakın tarihimizde devletin zirvesine görülen en büyük kavgalarından birine start verildi. Sanki görünmeyen bir el devletin bütün güçlerini savaş sahnesine sürmüştü. Taktikler, ayak oyunları, ikili oynayanlar, köstebekler, dinlenen telefonlar, yayılan söylentiler, dedikodular, adam yıpratmalarla tam 7 ay sürecek bir savaş başlıyordu. Savaşın nedeni açıktı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresi 1973 Mart'ında doluyordu. Bu durumda gelenek devam ederse onun yerine Faruk Gürler Cumhurbaşkanı olacaktı. Ve bunun bütün dengeleri altüst etme olasılığı vardı. Böylece Türkiye her şeyin Cumhurbaşkanı seçimine endekslendiği bir döneme girdi. Faruk Gürler karşıtı ekip yerini sağlamlaştırmıştı. Faik Türün yerinde kalmış, Turgut Sunalp Genelkurmay ikinci başkanı olmuş, Semih Sancar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. Şimdi bu cepheye çok önemli siyasi bir güç de ekleniyordu. AP Genel Başkanı Demirel henüz açıkça girmediği ama yavaş yavaş hazırlandığı bu savaşta solcu Faruk Gürler'den 12 Mart'ın revanşını almak istiyordu. Ordunun zirvesindeki kavgalara katılmayı artık bir görev haline getirmiş olan MİT de mücadelenin taraflarından biriydi. İstihbarat örgütünün Nurettin Ersin, Recep Ergun, Rüştü Kazandağ ve Hulusi Suman'dan oluşan dörtlü yönetimi Faruk Gürler'den yana saf tutmuşlardı. Nedeni açıktı. Pasif görevlerden alınıp oraya getirilmelerini 12 Martçılara borçluydular. Bu anlaşmanın ilk güç denemesi 3 Kasım'daki Marmara Briefing'inde yapıldı. Dipnot: Briefing, MİT'in Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nde yapıldığı için bu adı almıştı. Bilgilendirme ekibinin hepsi askerdi ve rütbe sırasıyla şu kişilerden oluşuyordu: Turgut Sunalp, Abdurrahman Ergeç, Recai Engin, Memduh Ünlü Türk, Fazıl Polat, Nahit Arda, Fikret Küpeli, Ali Pirgil, Turgut Akan, Ragıp Horozoğlu, Sabahattin Ar, Necdet Timur. Briefing dışarıdan bakıldığında devletin üst kademelerine anarşi ve terörün kaynağı olan sol ve sağ örgütler konusunda rutin bilgilendirme toplantılarından biriydi. Ama işin perde arkası öyle değildi. Toplantı MİT'e ait bir yerde yapılıyordu ve o güne kadar bu briefingleri MİT'in vermesine alışılmıştı. Ama briefingi veren MİT değildi, hatta briefing ekibinde temsilcisi bile yoktu. Briefing ekibi Turgut Sunalp, Memduh Ünlü Türk ve subaylarından oluşuyordu. Anarşiyle mücadele konusunda inisiyatif Türün Sunalp Ünlü Türk ekibine geçmişti. Yani Ziver Beycilere, yani kontrgerillaya. Başında Gürlerci Nurettin Ersin ve ekibinin bulunduğu MİT uyanıklık yaparak briefinge katılmamıştı. Başlaması çok yaklaşan kavganın ilk devresinde pasif güreşerek ilk hamlenin Faruk Türün cuntasından gelmesini beklemiş, sorumluluğun onlarda kalmasını hedeflemişti. Ama karşı taraf uyumuyordu. Gürler'in en önemli destekçilerinden olan MİT'in yönetimini sarsmak için ilk gürültüyü Ersin'e karşı koparacaklardı. Hiram Abbas'tan Nurettin Ersin'e muhtıra. MİT Müsteşarı Nurettin Ersin'in Fındıkzade ve Arnavutköy baskınlarından sonra gönderdiği kutlama mesajı Hiram Abbas'la ikili bir etki yaratmıştı. Fuat Doğu'nun gitmesinden ve MİT'in tepesindeki değişiklikten pek hoşnut olmadığı için yeni yönetimden kendisine gelen kutlama ve geçmiş olsun dileklerine çok sevinemedi. Ama birçok kişinin yasa dışı diye suçladığı operasyonların bizzat müsteşar tarafından kutlanması önemli bir olaydı. Onun bildiği yolda yürümesinin kapılarını açıyordu. Bundan aldığı cesaretle bölge yönetimini bypass ederek Nurettin Ersin'e ulaştırılmasını istediği uzun bir yazıyı kaleme aldı. Dipnot: Hiram Abbas'ın ileriki yıllarda çok sık başvuracağı, hiyerarşiyi atlayarak en üst makama ulaşma yöntemine teşkilatta böyle deniyordu. Son olaylarla prestijinin çok yükseldiği İstanbul bölgedeki arkadaşlarına da imzalattırdığı, kendisiyle birlikte 30 imzalı yazıyı 7 Ekim 1972'de İstanbul Bölge Başkanlığı aracılığıyla müsteşara gönderdi. Yazıda 8 madde halinde servisin sorunları anlatılıyor ve çözüm yolları öneriliyordu. Dipnot: İlginç bir özellik daha, mensuplarının büyük bir çoğunluğu MİT'ten teşkilat diye söz ettikleri halde Hiram Abbas gerek yazarken gerekse konuşurken hep servis deyimini kullanırdı. Bu deyim genelde CIA ve Mossad ajanları tarafından kendi örgütleri için kullanılır. Ama öyle bir bölüm vardı ki orada tam Hiram Abbas'ın idealindeki örgüt anlatılıyordu. Servisimizin Türkiye iç ve dış politikasında rol oynamasını ve bunun hükümet ve bakanlıklarca normal karşılanmasını gerekli görmekteyiz. Son sol hareketlerde servisin geçmiş yıllarda ne kadar haklı olduğu anlaşıldığı, dış temsilciliklerimizdeki bazı casusluk olaylarında servisimizin buralarda ne kadar lüzumlu bulunduğu görüldüğü halde, servis ilgili bakanlıklardan ve hükümetten çalışmalarla ilgili gerekli tavizleri alamamıştır. Servis politika dışında fakat Türkiye politikasını etkileyen ve hatta politikaya yön veren bir müessese haline gelmelidir. Yazının sonlarına doğru ise örgüt içi bir ihbarda bulunuyordu. İspat edemeyeceğimiz fakat emarelerini şifahi olarak karinelerle belirtebileceğimiz bir husus, servis içinde idari mekanizmaya etkisi olan yabancı devletler lehine çalışan şahıs veya şahısların bulunduğudur. Geçmiş senelerde birçok emsal servislerde bu gibi olayların meydana çıkarılması nedeniyle bu hususa önemli eğilinmesini ve gerekli çalışmaların güvenilir şahıslar tarafından gizlilikle yapılmasını istemekteyiz. Bu son bölümün tercümesi Hiram Abbas'ın müsteşar eğer arzu ederse şifahi yani sözlü bazı ihbarlarda bulunmak istemesiydi. Nurettin Ersin muhtıra diye adlandırdığı bu yazıya yazılı tepkisini 4 ay sonra gösterdi. Çünkü o sırada Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'na ve kuvvet komutanlarına 2 Aralık 1972 tarihli imzasız bir bildiri gönderilmişti. Çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in masasına bile uzanmış olan mektupta şöyle deniyordu. Nurettin Ersin, Rüştü Kazandağ'a ve Recep Ergun'a açık mektup. Son tutum ve davranışlarınızla gerçek niyet ve düşüncelerinizi bütün ayrıntılarıyla ortaya sergilemiş bulunuyorsunuz. Sizin kafanızda bulunan şahısların bu görevde bulunması bizler için servis için büyük bir şanssızlıktır. Daha dün operasyonlardaki hedefler arasında ismi geçen şahıslarla birlikte oyun tezgahlayarak Çankaya operasyonunu yürütmek için AP ileri gelenleriyle bazı devlet adamlarımızın telefonlarını dinlettiğinizi herkes biliyor. Cuntasal faaliyet yürüten bazı şahısların konuşmalarında MİT'teki adamımız dedikleri Recep Ergun'u cuntacılar bilmekte ve ona güvenmektedirler. Sizler daha önceki Müsteşar Fuat Doğu ile MAH Başkanı İzzettin Cebe ve arkadaşlarını hırsızlıkla, ırz düşmanlığı ile itham etmek küstahlığını göstermiş müfteri durumuna düşmüştünüz. Asıl siz RK'nın, Rüştü Kazandağ'ı, eşine tahsis edilen otoyu devletin herhalde size bu iş için vermediğini idrak edebilecek durumdasınız. Bayan S ile sizlerin de bir ilişkisi olmalı ki bu kadını yeniden işe aldınız. Sizler önceki dönemde kurulan şube müdür muavinlikleri kadroları için konulan öğrenim mecburiyetini unutarak ne idüğü belirsiz kara cahil bir KT'yi personel daire başkan yardımcılığına tayin ettiniz. Bütün intibak ve tayinler dururken personelde memur olarak çalışan Erhat'ın şube müdür muavinliklerini tayinini çıkardınız. MİT'in selameti için açıklarınızı ve yolsuzluklarınızı şimdilik açıklamakta fayda görmüyoruz. Ancak sırtınızdaki üniformanın şerefini kurtarabilmek için bulunduğunuz makamlardan istifa ettiğinizi, çekildiğinizi 15 gün içinde açıklarsanız yukarıda bir kısmı açıklanan çalışmalarınız umuma açıklanmayacaktır. Aksi halde bütün oyunlarınız hem MİT içinde hem de MİT dışında açıklanacak ve rezil olacaksınız. Bu açıklama Türkiye'de bir Watergate olayı yaratacaktır. MİT'te sevilmiyorsunuz, istenmiyorsunuz. Bunun için size 15 gün mühlet verilmiştir. MİT'te soysuzların ve müfterilerin yeri olmadığını ve barınamayacaklarını bilmelisiniz. Görevden çekilmediğiniz takdirde sizi başbakanın beyanları da kurtaramayacaktır. Faik Türün Cuntası'nın MİT'teki yandaşları Nurettin Ersin'i yıpratma harekatını başlatmışlardı. Müsteşar Ersin, Çankaya Operasyonu yani Gürlerin seçilmesi için AP'nin ve başka devlet adamlarının, Semih Sancar'ın telefonlarını dinletmekle suçlanıyordu. Mektupçular böylece MİT yönetiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi tuttuğunu da açıklamış oluyorlardı. Müsteşar bu mektubun Hiram Abbas ve arkadaşları tarafından yazıldığı kanısındaydı. MİT merkezi İstanbul'daki 30 muhtıracının her birine birer uyarı yazısı yolladı. İmzasız mektubu yazmakla suçlanıyorlardı ve muhtıra ve mektubun tekrarı halinde gereken yasal işlemin yapılacağı belirtiliyordu. Hiram Abbas müsteşara yazdıkları yazıya böyle sert bir yanıtı hiç beklemiyordu. Hemen kaleme sarıldı ve müsteşarı bu kez sadece kendi imzasıyla yanıtladı. Hiram Abbas 1 Mart 1973 tarihli mektubunda imzasız yazıların tarafından gönderildiği hükmüne varmış olmalarından duyduğu üzüntüyü bildirdi. O böyle imzasız bir mektup gönderecek kadar şerefsiz ve servis terbiyesinden uzak biri değildi. O güne kadar kaç müsteşarla çalıştığını ve aldığı takdirleri sıraladı. Daha yakınlarda Cumhurbaşkanı'nın Tunus seyahatinde kendisini korumak şerefine eriştiğini belirterek Sunay'ı da kendisine referans gösteriyordu. Bu yazışmalardan sonra Hiram Abbas, müsteşar Nurettin Ersin gerginliği yatışır gibi oldu. Daha doğrusu Ersin'i kızdıran imzasız mektupçular yayınlarına ara verdiler. Çünkü Mart ayı gelmiş, herkes gibi onlar da nefeslerini tutmuşlardı. MİT'teki kavganın son darbesi Cumhurbaşkanı seçiminden sonraya ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi MİT'i bölüyor. Ziver Bey'de işkenceyle alınan ifadeler hiçbir dava dosyasına konmamıştı. Ama birer kopyaları Süleyman Demirel'in kasasında gün ışığına çıkarılmayı bekliyordu. Mektupları ona kim vermişti? Bir süre sonra AP'den milletvekili olacak Faik Türün mü? Orası bilinmiyor. Gürler'in Cumhurbaşkanlığını engellemek için mi verilmişti? İşte burası kuşkusuz. Dipnot. Konuyla ilgili bir yazısında Uğur Mumcu da belki Faik Türün vermiştir der ama buna bir not daha ekler. Geçenlerde bir otomobil kazasında ölen 12 Mart savcılarından Yargıç Albay Naci Gür'ün üzerinden 9 ayrı kimlik çıkmamış mıydı? Gazeteler Albay Gür'ün üst derecede bir MİT görevlisi olduğunu açıklamamış mıydı? Cumhuriyet 17 Mart 1978. 23 Ocak'ta Başbakan Ferit Melen'in Demirel'i konuta çağırıp gizlice söyledikleri AP Genel Başkanı'nın açık mücadeleyi başlatmasına neden oldu. Başbakan Melen, Sunay'ın süresini 3 yıl uzatalım, ordunun görüşü bu demişti. Demirel sözlerinin ordu üst kademelerine gideceğini bilerek Melen'e, sonra 3 yıl sonra da Gürler Cumhurbaşkanı olsun, böyle bir şey tartışılamaz bile yanıtını verdi. Melen'den sonra başka arabulucular da geldi, hepsi Demirel'den ret cevabı aldılar. Demirel, ordu üst kademesinin Gürler konusunda fikir birliği içinde olmadığını biliyordu. Sancar'ın tutumundan haberi vardı. Batur'un Gürler'le arasının açıldığı haberleri de geliyordu. En genç ama aynı zamanda en kıdemli orgeneral olan Muhsin Batur, Gürler'den artık geleneklerin değişmesini, havacılar da genelkurmay başkanlığı yolunun açılabilmesini istemişti. Amerika'da havacılar da denizciler de bu göreve gelebiliyorlardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı olursa arkasında Batur gibi güvenebileceği biri olmalıydı. Sancar ekibine güvenemezdi. Faruk Gürler gelenekleri değiştirmeye yanaşmadı.